Üniversite Yazarlık Tarih 5. Kaset 2. Yüz Sayfa 228 1603-1611 Savaşı 1. Ahmet Dönemi Nedeni Osmanlı Devleti İran'da barış içindeyken bir yandan Avusturya ile savaşıyor, bir yandan da Anadolu'daki Celali isyanlarıyla uğraşıyordu. İran Şahı bunu fırsat bilerek Osmanlı'ya savaş açtı ve daha önce kaybettikleri yerleri geri aldı. Sonucu Nasuh Paşa Anlaşması yapıldı 1612. Buna göre Osmanlı Devleti Ferhat Paşa Anlaşması ile aldığı yerleri İran'a geri verdi. Bunun karşılığında İran Osmanlı Devleti'ne her sene 200 deve yükü ipek verecekti. 1617-1618 Savaşı 1. Ahmet Dönemi. Nedeni İran'ın her sene göndermeyi vaat ettiği ipeği göndermemesi üzerine barış bozulmuş ve İran'a savaş açılmıştır. Sonucu Serav Anlaşması yapıldı 1618. Buna göre İran'ın vergisi 100 deve yükü ipek kumaşı indirildi. Sınırlar yine Nasuh Paşa Anlaşması'na göre belirlendi. 1623-1639 Savaşı 4. Murat Dönemi. Nedeni İran'ın Bağdat'ı işgal etmesidir. Bu sefer uzun sürdü ve önemli bir başarı elde edilemedi. 4. Murat İran'ın üzerine Revan 1635 ve Bağdat 1638 seferlerini düzenledi. Sonucu Kasr-ı Şirin Anlaşması yapıldı 1639. Buna göre Bağdat Osmanlı Devleti'nde kaldı. Osmanlı-İran sınırı bugünkü şekliyle çizildi. Revan ve Azerbaycan İranlılarda kaldı. Osmanlı-Lehistan ilişkileri. Osmanlı Devleti ile Lehistan sınır durumundaydılar. İki devlet arasındaki ilişkiler dostluk düzeyindeydi. Lehistan, Sokullu Mehmet Paşa döneminde Almanya ile Rusya arasında tampon bir bölge oluşturmak amacıyla himaye altına alınmıştı. Osmanlı Devleti, Lehistan üzerine iki sefer düzenlemek zorunda kaldı. Bu seferler ve sonuçları şöyledir. Genç Osman'ın Lehistan Seferi. Nedeni, Lehistan'ın bu odanın iç işlerine karışması ve Hotin Kalesi'ni işgal etmesidir. Sonucu, Yeniçerilerin itaatsizliği ve kesin galibiyetin alınamaması üzerine Lehistan'ın barış önerisi kabul edildi ve Hotin Anlaşması yapıldı 1621. Buna göre Hotin Kalesi yeniden Osmanlılara bağlı olan Boğdan'a bırakıldı. Lehistan Kırım Hanı'na vergi vermeye devam edecekti. Dikkat! İkinci Osman bu seferden sonra Yeniçeri Teşkilatı'nı kaldırmayı düşünmüştür. Hacca gidiyorum bahanesiyle doğuda bir ordu kurup Yeniçerileri bu orduyla ortadan kaldırmayı planlayan ikinci Osman, Yeniçerilerin bunu fark etmesiyle 7 kule zindanlarında öldürülmüştür. Genç Osman'ın Yeniçeri ocağını kaldırma düşüncesi Osmanlı'da ilk ciddi ıslahat teşebbüsüdür. 4. Mehmet'in Lehistan Seferi. Nedeni, Lehistan'ın Osmanlı himayesindeki Ukrayna Kazaklarına saldırması. Sonucu, Osmanlı ordularının Lehistan içlerine kadar girip birçok kaleyi ele geçirmeleri üzerine Lehistan kralı barış istedi. Bunun üzerine Bucaş Anlaşması yapıldı 1672. Buna göre Podolya Osmanlı Devleti'ne bırakıldı, Ukrayna Kazaklara bırakıldı, Lehistan Kırım'a vergi vermeye devam edecekti. Dikkat! Lehistan vergi verme yükümlülüğünü kabul etmek istemediğinden bir süre sonra savaş yeniden başladı. 1676'da yapılan yeni anlaşmaya göre Lehistan'ın vergi yükümlülüğü kaldırılıyordu. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Lehistan'la bir kez daha karşılaşması kutsal ittifak ile yapılan savaşlara rastlamıştı. Bucaş Anlaşması Osmanlı Devleti'nin batıda toprak kazandığı son anlaşmadır. Böylece Osmanlı batıda en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Osmanlı-Venedik ilişkileri. Osmanlı Devleti Fatih devrinden beri Venedik'le siyasi ilişkilerini sürdürüyordu. Sokullu Mehmet Paşa zamanında Kıbrıs alındı. 17. yüzyılda Akdeniz'de Venedik'in elinde sadece Girit adası bulunuyordu. Doğu Akdeniz'deki Osmanlı hakimiyetinin tamamlanabilmesi için Girit'in ele geçirilmesi gerekiyordu. 17. yüzyılda 25 yıl süren Osmanlı-Venedik Savaşı bu yüzden başladı. Venedik, Osmanlı'nın Girit'e yardım göndermesini engellemek amacıyla Çanakkale Boğazı'nı ablukaya aldı. Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa zamanında Girit'teki son kale olan Kandiye'nin alınmasıyla Girit, Osmanlı Devleti'ne bağlandı. Bunun üzerine taraflar arasında Kandiye Anlaşması yapıldı. Dikkat! Girit'in alınması Osmanlı Devleti'nin denizlerdeki son başarısı olmuştur. Osmanlı-Avusturya ilişkileri. Son Osmanlı-Avusturya Anlaşması Kanuni'nin Zigetvar Seferi sonrasında imzalanmıştı. 16. yüzyılın sonlarına doğru bu anlaşma bozuldu ve 17. yüzyılın sonuna kadar aralıklarla Osmanlı-Avusturya Savaşları yapıldı. 1593-1606 Savaşı, 3. Murat, 3. Mehmet ve 1. Ahmet Dönemi. Nedeni, Bosna Beylerbeyi Hasan Paşa'nın pusuya düşürülerek öldürülmesi. Sonucu 3. Murat dönemindeki savaşlarda pek başarılı olunamadı. 3. Mehmet tahta çıktığında ordunun başında sefere katıldı. Padişah Eğri seferine çıktı. Eğri kalesi alındı ve Haçova meydan muhaberesiyle Avusturya orduları yenilgiye uğratıldı. Savaşın bundan sonraki döneminde Avusturya bazı yerleri ele geçirirken Osmanlılar da Kanije ve Estergon kalelerini aldı. İki devlet arasında Zit ve Torok anlaşması yapıldı 1606. Buna göre Eğri, Kanije, Estergon kaleleri Osmanlı Devleti'nde kaldı. Avusturya'nın daha önceki anlaşma gereği ödediği yıllık vergiler kaldırıldı. Avusturya savaş tazminatı vermeyi kabul etti. Avusturya Arşidükü'ne Roma Cesarı denilecek, protokol bakımından Osmanlı padişahına denk sayılacak. Dikkat! Böylece Osmanlı Devleti daha önce Avusturya karşısında elde ettiği siyasi üstünlüğünü bu anlaşma ile kaybetti. 1662-1664 Savaşı 4. Mehmet Dönemi. Nedeni: Avusturya'nın Erdal Beyliği'nin iç işlerine karışmaya başlaması. Sonucu: Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa'nın çalışmaları sonucunda Uyvar ve Zerinvar kaleleri alındı. Avusturya'nın isteğiyle 1664 Vasvar Anlaşması yapıldı. Buna göre Erdal Osmanlı Devleti'nde kalacak, Uyvar Osmanlıları bırakılacak ve Avusturya savaş tazminatı verecek. Dikkat! Osmanlı Devleti'nin Avusturya karşısında başarılı olduğu son anlaşmadır. 1683-1699 Savaşı ve 2. Viyana Kuşatması. Nedenleri: Avusturya'nın Protestan Macar halkına baskı yapması ve Macarların Osmanlı Devleti'nden yardım istemesi. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın büyük başarı elde ederek Osmanlı Devleti'ni eski günlerine kavuşturmak istemesi. Sonuçlar: Osmanlı Devleti'nin Viyana'daki başarısızlığı Avrupa devletlerini harekete geçirmiştir. Avrupa devletleri Osmanlı'yı Avrupa'dan atma zamanının geldiğine inanmaya başladılar. Papa'nın çalışmaları sonucunda Avrupa'da Osmanlı'ya karşı kutsal ittifak oluşturuldu. Kutsal ittifak içine Avusturya, Lehistan, Venedik, Malta ve Rusya katıldı. Bundan sonra Osmanlı Devleti dört cephede savaşmak zorunda kalmıştır. Osmanlı'nın Avrupa karşısındaki üstünlüğü sona erdi. Yapılan savaşlar sonucunda iki anlaşma imza edildi. Kutsal İttifak Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında 16 yıl savaş yapıldı. Padişah 2. Mustafa Avusturya'ya karşı 3 defa sefere çıktı. 3. seferinde Zenta adı verilen yerde ağır bir yenilgiye uğradı. İngiltere ve Hollanda'nın aracılığıyla Karlofça Anlaşması yapıldı. Karlofça Anlaşması 1699. Osmanlı Devleti ile Avusturya, Venedik ve Lehistan arasında imzalandı. Buna göre Avusturya'ya Temeşvar ili ve Banat yaylası hariç bütün Macaristan ve Erdal Beyliği verildi. Lehistan'a Podolia ve Ukrayna verildi. Venedik'e Mora Yarımadası, Dalmatya kıyıları verildi. Anlaşma Avusturya'nın garantörlüğünde 25 yıl süreyle geçerli olacaktı. İstanbul Anlaşması 1700. Karlofça'da Rusya ile Ateşkes Anlaşması yapıldı. Barış Anlaşması ise İstanbul'da yapıldı. Buna göre Azak Kalesi Rusya'ya verildi. Rusya İstanbul'da sürekli elçi bulundurma hakkına sahip oldu. Karlofça ve İstanbul Anlaşmaları sonunda Osmanlı Devleti'nin duraklama devri bitti ve gerileme devri başladı. Osmanlı Devleti ilk defa büyük miktarda toprak kaybetti. Macaristan'ın elden çıkması Orta Avrupa üstünlüğünün Avusturya'ya geçmesine neden oldu. Rusya'ya Azak ve çevresinin bırakılması ile Ruslar ilk defa Karadeniz'e inme imkanı buldu. Osmanlı askeri ve teknik gücünün yetersiz olduğu anlaşıldı. Dikkat! Karlofça Anlaşması sonucunda Osmanlı Devleti'nin Orta Avrupa'daki egemenliği sona erdi. Osmanlılar Avrupa'dan geri çekilmeye başladı. Avrupa taarruza geçerken Osmanlılar savunmaya geçti. Bu geri çekime 1921 Sakarya Zaferi'nin kazanılmasıyla sona erdi. Dikkat! Karlofça Anlaşması Osmanlı topraklarının paylaşılmak istendiği ilk uluslararası anlaşmadır. Osmanlı Devleti duraklama döneminde toprak kaybetmemiştir. Ordunun başında sefere çıkan son Osmanlı padişahı 2. Mustafa'dır. İsyanlar. Osmanlı Devleti 17. yüzyıla en geniş sınırlarına ulaşmış olarak girdi. Ancak devlet otoritesinin azalması sonucunda ülkenin hemen her yerinde çeşitli nedenlerle isyan hareketleri ortaya çıktı. İstanbul Merkez İsyanları. Sebepleri: askere maaşının zamanında ödenmemesi, maaşların düşük ayarlı akçeler üzerinden ödenmesi, kapı kulu askerlerinin menfaatlerine uymayan padişah, vezir ve devlet adamlarını görevden uzaklaştırmaları, yapılan ıslahatları ordunun karşı gelmesi, devlet adamları ve ulemanın çıkar çatışmalarını, orduyu karıştırmaları. Yeniçeri ocağına uygun olmayan kimselerin alınması, ocak içerisindeki anlayışın değişmesi, ocak devlet içindir anlayışı yerine devlet ocak içindir anlayışının yerleşmesi. İsyanlar. İstanbul isyanlarını Yeniçeriler çıkarmıştır. Yeniçeriler maaşlarının zamanında verilmediğini veya ayırı düşük parayla ödendiğini ileri sürerek ayaklanmışlardır. Bu isyanların çıkmasında bazı devlet adamları ile saray kadınlarının rolü de olmuştur. Her isyandan sonra isteklerini elde etmeleri Yeniçerilerin cesaretini artırmıştır. 17. yüzyılda İstanbul'da çıkan isyanların en önemlileri 2. Osman Genç, 4. Murat ve 4. Mehmet dönemlerinde görüldü. 2. Osman bazı yenilikler yapmak istiyordu. Bunlar arasında Hotin seferinde disiplinsiz hareketlerini gördüğü Yeniçeri ocağını kaldırmak vardı. Padişahın düşüncesini öğrenen Yeniçeriler İstanbul'da bir ayaklanma çıkardı. 2. Osman tahttan indirildi, daha sonra da öldürüldü. 1622. Dikkat! Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk padişah 2. Osman'dır. Bu olay Yeniçerilerin devlet içindeki gücünü artırdığını göstermektedir. 4. Mehmet döneminde Yeniçeriler ulufelerinin zamanında ödenmediğini, saray ağalarının devlet işlerine karıştığını ileri sürerek ayaklandı ve başıboşluğun sorumlusu olarak gördükleri bazı devlet adamlarını astı. Bu olaya Çınar olayı, Vakai Vakvakiye denir. 1656. Sonuçları. 1. Merkezi otorite zayıflamıştır. 2. Yönetimde ordunun etkisi artmıştır. 3. Islahat hareketleri başarılı olamamıştır. 4. İdareciler sık sık değişmiştir. 5. Halkın orduya olan güveni azalmıştır. 6. İstanbul'un huzur ve asayişi bozulmuştur. Anadolu Celali isyanları. Bu isyanlar adını ilk defa Yavuz Sultan Selim zamanında çıkan Bozoklu Celal isyanından almıştır. İsyanları çıkaranlar: yönetici kadro ve vergilerin ağırlığından şikayetçi olan halk, dirlikleri ellerinden alınan timarlı sipahiler, görevden uzaklaştırılan devlet memurları ile asker kaçakları. İsyanların sebepleri: mali durum ve para ayarının düşük olması, halktan alınan vergilerin artırılması, vergi toplanmasında yapılan usulsüzlükler, dirlik sisteminin bozulmasıyla tımarlı sipahilerin ihmal edilmesi, devşirme asıllı beyler ile halkın kaynaşamaması, Haçova Savaşı'ndan sonra yapılan asker sayımında firar edenlerin Anadolu'ya kaçması. İsyanlar. Celali isyanlarının en önemlileri Kara Yazıcı, Deli Hasan, Can Bolatoğlu, Kalenderoğlu isyanlarıdır. Bu isyanları bastırmak için devlet genelde baskı ve şiddet yolunu tercih etmiştir. İsyanlara karşı ilk ciddi tedbiri Kuyucu Murat Paşa almıştır. 4. Murat zamanında ise bu isyanlar hemen hemen bastırılmıştır. Sonuçları: Anadolu'da halkın can ve mal güvenliği kalmadı. Eyalet yönetimi bozuldu, vergiler düzenli olarak toplanamadığı için devletin gelirleri azaldı, halkın malı eşkıyalarca yağmalandı, Anadolu halkının devlete olan güven ve bağlılığı sarsıldı. Eyalet isyanları. Osmanlı devlet otoritesinin zayıflaması merkezden uzak olan eyaletlerde de kendisini gösterdi. Bazen yöneticiler, bazen de uygulanan politikalardan dolayı halk isyanlar çıkardı. Yemen, Bağdat, Kırım, Eflak, Boğdan, Erdel, Basra bu isyanların görüldüğü yerlerdir. Bu isyanları milliyet hareketleriyle karıştırmamak lazımdır. Çünkü henüz böyle bir milliyetçilik akımı ve ulusal devlet kurma düşüncesi gelişmemiştir. 17. yüzyıl ıslahat hareketleri. Osmanlı Devleti'ni bu yüzyılda ıslahat yapmaya zorlayan nedenler şunlardır: savaşlardan istenilen sonuçların alınamaması, devlet otoritesinin zayıflaması, maliyenin bozulması, devlet düzeninin iyi işlememesi, iç isyanların görülmesi. Duraklama dönemi ıslahatçıları. Kuyucu Murat Paşa. 1. Ahmet döneminin sadrazamıdır. Kuyucu Murat Paşa büyük bir askeri güçle isyancıların üzerine gitti ve büyük bir katliam sonucunda Anadolu, Suriye ve Irak'ta asayişi sağladı. Bu isyanlar şiddet kullanılarak ve yüzeysel olarak bastırıldığı için bir süre sonra yeniden ortaya çıkmıştır. Dikkat! 1. Ahmet dönemindeki diğer ıslahatlar Ekber ve Erşit, en büyük ve en akıllı sisteminin getirilmesidir. Bu sistem ile kardeş katli esasına son verilmiş oldu. Ayrıca bu sistem ile şehzadelerin sancağa gönderilmesi usulüne de son verildi. Bu sistem sayesinde taht kavgaları önlenmiş, ancak şehzadeler devlet yönetimi konusunda tecrübesiz olarak tahta çıkmışlardır. 2. Osman, Genç Osman. 17. yüzyılda ıslahat hareketlerinde ilk ciddi adımı II. Osman atmak istemiştir. II. Osman'ın önemli ıslahat projeleri olmasına karşın bunları gerçekleştirebilecek deneyime sahip değildi. Bu nedenle onun ıslahatları teşebbüs olmaktan ileriye gidememiştir. II. Osman Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak ve yerine düzenli ve disiplinli yeni bir ordu kurmak istiyordu. Ancak genç Osman'ın bu girişimi Yeniçerilerin çıkardığı bir İstanbul isyanı ile engellenerek padişah Yeniçeriler tarafından öldürülmüştür. Genç Osman Osmanlı Devleti'nde ilk kez saray dışından evlenerek sarayı halka açmıştır. 4. Murat. 4. Murat padişahlığının ilk senelerinde devlet yönetiminden uzak tutuldu ve sürekli Yeniçerilerin isteklerine boyun eğmek zorunda kaldı. 4. Murat Yeniçerilerle işbirliği yapan sadrazamı öldürttü ve annesini hapsettirerek saray yönetiminden uzaklaştırdı. Ardından da Yeniçerileri itaat altına almayı başardı. Şiddetli yasaklamalarla ülkede asayişi sağladı. 4. Murat bunları yaparken şiddet ve baskı kullanmak zorunda kalmıştır. Bu nedenle ıslahatlar yüzeysel kalmıştır. 4. Murat sadece bunlarla ülkenin kurtarılamayacağını biliyordu. Bu nedenle devlet adamlarının yardımlarına başvurmuş ve bir dizi kanunları yürürlüğe koymuştur. Sigara ve içki yasaklamıştır. Yeniçeri ve sipahi zorbalarını ortadan kaldırarak İstanbul'da asayişi sağlamıştır. Celali isyanlarını bastırarak Anadolu'da asayişi sağlamıştır. 4. Murat'ın girişimi sonucunda kendisine Koçu Bey tarafından risaleler, raporlar sunuldu. Koçu Bey bozulan kurumları nasıl düzeltileceğine dair önemli bilgiler vermiştir. Tarhuncu Ahmet Paşa. 4. Mehmet devri sadrazamıdır. Tarhuncu'nun ilk işi mali durumu düzeltmek olmuştur. Bütçeyi dengelemek için çalıştı. Bütçenin denkleştirilmesi için fazla giderlerin azaltılması gerekiyordu. Lüzumsuz bahşiş ve masrafları keserek maliyeyi düzeltmeye çalıştı. Tarhuncu bu işe saray masraflarını kısmakla başlamış fakat çıkarları elden giden kimseler tarafından öldürtülmüştür. Köprülüler devri. 4. Mehmet döneminde Köprülüler soyundan arka arkaya 3 sadrazam gelmiştir. Bu dönemde ülke yönetimi sadrazamların elinde bulunduğu için Köprülüler devri diye anılmıştır. Köprülü Mehmet Paşa. Köprülü Mehmet Paşa kendisinden önceki sadrazamların akıbetlerini çok iyi bildiği için bazı şartlar öne sürerek sadrazamlığı kabul etti. Bu şartlar saray devlet işlerine karışmayacak, devlet memurlarını kendisi seçecek, saraya sunduğu tüm teklifler kabul edilecek, hakkında bir şikayet duyulduğunda ilk önce kendi fikirleri sorulacak. Dikkat! Böylece Osmanlı tarihinde ilk kez bir sadrazam kendi şartlarıyla iş başına gelmiş oluyordu. Köprülü Mehmet Paşa ilk iş olarak ilmiye sınıfı arasındaki kavgalara son verdi. Maliyeyi düzeltti ve İstanbul'da asayişi sağladı. Erdel Bey'inin ve Abaza Mehmet Paşa'nın isyanını bastırdı. Çanakkale Boğazı'nı Venedik aplikasından kurtardı. Girit'e yardım gönderdi. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa. Köprülü Mehmet Paşa'nın yönetiminden memnun olan 4. Mehmet, oğlu Fazıl Ahmet Paşa'yı sadrazamlığa getirdi. Yeni sadrazam, Vatsvan Anlaşması'yla son bulan Osmanlı-Avusturya Savaşı'nı kazandı. 4. Mehmet de Lehistan seferine çıktı. Bucaş Anlaşması'yla 1672'de Podolya'yı aldı. Girit'in fethini tamamladı. 1669. 17. yüzyıl ıslahatlarının genel özellikleri. Islahatlarda Avrupa'nın etkisi yoktur. Baskı ve şiddet yoluyla uygulandığı için benimsenmemiştir. Köklü çözüm yolları aranmamış, geçici tedbirlere başvurulmuştur. Islahatlarda devlet politikası görülmemiş ve ıslahatlar şahıslara bağlı kalmıştır. Islahatlara en çok Yeniçeriler karşı çıkmış, bunları menfaatleri elden giden devlet adamları takip etmiştir. Genel olarak ıslahatlar duraklamayı durduramamıştır. Örnek: bu dönemde görülen duraklama ve gerileme belirtileri aşağıdakilerin hangisinde en azdır? Osmanlı Devleti 17. yüzyılda birçok alanda duraklama ve gerileme dönemine girmiştir. A. Güzel sanatlar, B. Dış ülkelerde saygınlık, C. İmparatorluk sınırları içindeki topraklar, D. Hazine gelirleri, maliye, E. Ordunun savaş gücü. 1999. Çözüm: Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda ordunun bozulması ve savaş gücünün azalmasına bağlı olarak saygınlığı ve hazine gelirleri azalmış, sınırları daralmıştır. Ancak güzel sanatlar, mimari, süsleme alanında bu duraklama en az etkili olmuştur. Cevap A. Test 1.1. Osmanlı Devleti aşağıdaki hangi tutumu ile gümrük gelirlerini en aza indirmiş ve ekonomik olarak zayıflamıştır? A. Don Volga Kanal Teşebbüsü. B. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması. C. Dış ülkelere kapitülasyonlar verilmesi. D. Tanzimatın ilan edilmesi. E. Çağın teknolojik gelişimine ayak uyduramaması. 1. Kapitülasyonlar verildikleri ülkelerin tüccarlarına çok büyük avantajlar getiriyordu. Çünkü kapitülasyonlarla yabancı tüccarlardan alınan gümrük vergisi neredeyse sıfırlanmıştır. Bu da Osmanlı'nın gümrük gelirinin azalmasına sebep olmuştur. Cevap C. 2. Şehzadelerin sancağa çıkmasının yasaklanması aşağıdakilerden hangisini ortaya çıkarmıştır? A. İç isyanlar önlenmiştir. B. Merkezi otorite güçlenmiştir. C. Padişahlar tecrübesiz olarak iş başına gelmiştir. D. Kadınlar yönetimde söz sahibi olmuştur. E. Taşra'daki yöneticilerin etkinliği artmıştır. Şehzadeler sancağa çıkarılarak burada devlet tecrübesi kazandırılır ve ülkenin başına geçtiklerinde sistemi bildiklerinden sıkıntı yaşamazlardı. Cevap C. 3. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde duraklamanın sebepleri arasında yer almaz? A. Askeri teşkilattaki bozulmalar. B. Fransız ihtilalinin getirdiği yeni akımlar. C. Toplum yapısında meydana gelen bozulmalar. D. Eğitim ve öğretimde çağa ayak uydurmama. E. Coğrafi keşiflerle Avrupa'nın zenginleşmesi. Fransız ihtilali 1789 yılında gerçekleşmiş, Osmanlı duraklama dönemine ise 1579 Sokullu'nun vefatı ile girmiştir. Bu yüzden Fransız ihtilali duraklamanın sebepleri arasında gösterilemez. Cevap B. 4. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda ticari hayatın gelişememesinde aşağıdakilerden hangisi neden olarak gösterilemez? A. Dünya ticaret yolunun kapalı denizlerden açık denizlere kayması. B. Ülke içerisinde iç güvenliğin bozulması. C. Kapitülasyonların Fransızlar ve İngilizler tarafından Osmanlıların aleyhine kullanılması. D. Sanayi inkılabının gerçekleşmesi. E. İpek ve baharat yollarının önemini kaybetmesi. Sanayi inkılabı 18. yüzyılda gerçekleştiği için 17. yüzyılda Osmanlı ticaretinin etkisinden söz edilemez. Cevap D. 5. Duraklama devrinde görülen yukarıdaki olaylar Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisini daha etkili olmuştur? Savaşlarda eskisi gibi başarılı olunmaması, seferlerin uzaması ve sonuçsuz kalması, savaş ve seferler sonucunda eskisi gibi ganimet elde edilememesi. A. Padişahların değiştirilmesinde. B. Orduda disiplinin bozulmasında. C. Harcamaların artması ve maliyenin bozulmasında. D. Güçlü bir ordu kurulmasında. E. Yeniçerilerin eski önemini yitirmesinde. Savaşların uzun sürmesi ekonomiye çok büyük bir yük getirdiği için ganimetlerin azalması da hazineyi önemli bir gelir kaynağından mahrum etmiştir. Cevap C. 6. Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve yükseliş döneminde siyasal olaylarda padişahlar ön planda görülürken duraklama döneminde sadrazamlar ön planda görülmektedir. Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Sefere padişahların katılmayışı. B. Padişahların daha çok devlet işleriyle ilgilenmesi. C. Çocuk yaştaki şehzadelerin padişah olarak tahta geçmeleri. D. Devlet idaresinde saray kadınları ve validelerin söz sahibi olması. E. Padişahların tecrübesiz olarak hükümdar olmaları. Padişahlar duraklama ile birlikte devlet işleriyle ilgilenmez olmuş, bu işleri sadrazamları devretmiştir. Bu nedenle B seçeneğindeki ifade yanlıştır. Cevap B. 7. Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda yaptığı ıslahatlarda batılılaşma eğilimi yerine eski günlere dönüş isteği etkili olmuştur. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Avrupa karşısında alınan yenilgiler. B. Yeniçerilerin devlet üzerindeki etkileri. C. Devlet adamlarının ileri görüşlü olması. D. Devletin kendi kurumlarına güven duyması. E. Milli tarih çalışmalarının başlaması. 17. yüzyıl henüz batıda toprak kayıplarının yaşanmadığı, devletin kendi kurumlarına güven duyduğu bir dönemdir. İçe ve geriye dönüklük bundan kaynaklanmıştır. Cevap D. 8. Bu olaylar aşağıdakilerden hangisinin nedeni olarak gösterilebilir? Uzun süren savaşların olması, dirayetsiz padişahların bulunması, Avrupa'nın yeni icat ve keşiflerle gelişmesi. A. Avrupa'nın güçlenmesinin. B. Osmanlı'nın duraklamasının. C. Coğrafi keşiflerin. D. Osmanlı'nın güçlenmesinin. E. Ordunun bozulmasının. Osmanlı Devleti Kanuni'nin o muhteşem döneminden itibaren rehavete girmiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edemez olmuştu. Bu sırada bilim ve teknikte gelişmeye başlayan Avrupa'da güçlü devletler ortaya çıkmıştı. Bu yüzden Osmanlı batıda yaptığı savaşlarda eskisi kadar başarılı olamıyor ya da çok uzun sürede sonuca ulaşıyordu. Bu da Osmanlı'nın duraklamasına neden olmuştur. Cevap B. 9. Aşağıdakilerden hangisi dış nedenler arasında yer almaz? Osmanlı Devleti'nin duraklamasına yol açan olaylar iç ve dış sebepler olarak iki grupta değerlendirilebilir. A. Güçlü imparatorluklarla sınır olması. B. Doğal sınırlara ulaşılmış olması. C. Coğrafi keşiflerle ticaret yollarının değişmesi. D. Avrupalıların Osmanlı Devleti'ne karşı birlikte hareket etmeleri. E. Yeniçerilerin İstanbul isyanlarını çıkarmaları. Yeniçerilerin İstanbul isyanlarını çıkarmaları bir iç olaydır. Dolayısıyla dış sebepler arasında gösterilemez. Cevap E. 10. Bu iki durumun yol açtığı en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir? 16. yüzyılda Osmanlı Devleti en geniş sınırlara ulaşmıştır. İçte ve dışta isyanlar görülmeye başlamıştır. A. Merkezi otoritenin bozulması. B. İltizam sisteminin kaldırılması. C. İstanbul ayaklanmalarının başlaması. D. Ordu sisteminin bozulması. E. Şehzadelerin sancaklara gönderilmesi uygulamasının kaldırılması. Tüm devletlerde sınırlar genişledikçe merkezi otoritenin uç bölgelere ulaştırılması güçlüğü doğmuştur. Cevap A. 11. Yukarıdaki gelişmelerin aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulamaz. İç isyanların artmaya başlaması, maliye alanında bozulmanın başlaması, Yeniçerilerin yönetimde etkili olmaya başlamaları, savaşların başarılı bir şekilde sonuçlanmaması. A. Osmanlı Devleti'nin gücünü kaybetmeye başladığının, B. Osmanlı Devleti'nde merkezi otoritenin zayıflamaya başlaması, C. Osmanlı Devleti'nin denizlerde etkili olduğunun, D. Osmanlı Devleti'nin yönetimde başarısız olmaya başladığının, E. Osmanlı Devleti'nin batıdan geri kaldığının. Öncüllere bakıldığında denizcilikle ilgili bir ifade bulunmuyor. Kaldı ki donanma Sokulu'dan sonra önemini kaybetmeye başlamıştır. Cevap C. 12. Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde savaşlar yüzünden Anadolu köylüsü toprağını ekemez duruma gelmiştir. A. İstanbul ayaklanmalarına, B. azınlık ayaklanmalarına, C. Celali ayaklanmalarına, D. eyalet ayaklanmalarına, E. ayan ayaklanmalarına. Celali isyanları daha çok ekonomik amaçlı ayaklanmalardır. Cevap C. 13. Duraklama döneminde Osmanlı Devleti için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Devletin eski gücünü kaybetmeye başlaması, B. Doğuda en geniş sınırlara ulaşması, C. Çeşitli eyaletlerde ve İstanbul'da çıkan isyanların önlenmesi, D. Mali ve askeri bozulmalar karşısında ilk kez ıslahatlar yapılması, E. Islahatlar yapılırken kuvvet ve şiddet uygulanmaması. Duraklama dönemi ıslahatlarının en önemli iki özelliği baskı ve şiddete dayalı olması, Avrupa'dan yararlanılmamış olmasıdır. Cevap E. 14. Yeniçeri Ocağı'ndaki disiplinin bozulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazla olmuştur? A. Askeri sık sık cülüs bahşişi ödenmesi. B. Tecrübeli ve başarılı komutanların yetersizliği. C. Padişahların ordunun başında sefere gitmemesi. D. Yapılan savaşlarda kesin sonuç alınamaması. E. Yeniçerilerin ocağa alınma usulünün bozulması. Yeniçeriler devşirme usulüyle ocağa alınırlardı. Buna göre henüz küçük yaştaki gayrimüslim, daha ziyade Hristiyan çocuklar devşirildikten sonra Müslüman ailelerin yanında Türk ve İslam kültürünü öğrenirler. Bundan sonra acemi oğlanlar ocağına alınarak eğitimden geçtikten sonra Yeniçeri yapılırlardı. Oysa devşirme usulü bozulunca teşkilata uygun olmayan kişiler Yeniçeri olmaya başladı. Bu da Yeniçeri disiplininin bozulmasına sebep oldu. Cevap E. 15. Duraklama devrinde padişah olanların sayısı hemen hemen kuruluş ve yükselme devirlerindeki padişah sayısına eşittir. Duraklama devrinde bu kadar çok padişah değişikliğinin Osmanlı Devleti'ne ne gibi olumsuz etkisi olmuştur? A. Cülüs bahşişleriyle hazineye büyük bir yük getirmesi. B. Tecrübeli padişahların tahta çıkmaması. C. Çocuk yaşta padişahların tahta çıkması. D. Islahatların yapılması. E. Yeniçerilerin isyan etmesi. Osmanlı Devleti'nde her padişah değişikliğinde padişahlar tahta geçmelerinin hediyesi olarak kapıkulu askerlerine cülüs bahşişi dağıtırlardı. Gerek kapıkulu sayısının artması, gerekse sık sık padişah değişmesi, cülüs bahşişlerinin hazineye büyük bir yük getirmesine sebep oldu. Cevap A. 16. 17. yüzyıl ıslahatları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Köklü değişiklikler yapılamamıştır. B. Islahatlar uzun süreli olmuştur. C. Şiddet ve korkuya dayalı yapılmıştır. D. Kuyucu Murat Paşa, Genç Osman, 5. Murat, Tarhuncu Ahmet Paşa, Köprülüler başlıca ıslahatçılardır. E. Islahatlar da Avrupa'dan etkilenilmemiştir. Duraklama devri ıslahçılarının başarısız olmasının sebeplerinden biri de ıslahatların bir devlet politikası olmaktan ziyade kişilere özgü kalmasıdır. Duraklama döneminde sık sık padişah değişmesi de bu ıslahatların uzun süreli olmasını engellemiştir. Cevap B. 17. Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılda çıkan İstanbul isyanlarının sebeplerinden biri değildir? A. Yeniçerilerin cülüs bahşişi istemeleri. B. Yeniçerilerin ulufelerini alamamaları. C. Yeniçerilere ayırı düşük para verilmesi. D. Vergilerin ağırlaştırılması. E. Devşirme sisteminin bozulması. İstanbul isyanları yönetimindeki bozukluklardan dolayı Yeniçeriler tarafından çıkarılmış isyanlardır. A, B, C ve E seçeneklerine bakıldığında Yeniçerilerle ilgili olduğu görülür. D seçeneklerindeki vergilerin ağırlaştırılması ise Celali isyanlarının çıkmasına sebep olmuştur. Cevap D. 18. 17. yüzyıldan itibaren Akdeniz bölgesinde İspanyolların ve Osmanlıların gücü azalırken Avrupa'da gittikçe güçlenen devletler aşağıdakilerden hangisidir? A. İngiltere ve Fransa, B. ABD ve Hollanda, C. Portekiz ve Belçika, D. Almanya ve Rusya, E. Venedik ve Napoli. Tarih boyunca denizcilikte güçlü olan devletler şunlardır. İlk Çağ, İyon, Yunan, Fenike, Orta Çağ, Venedik, Ceneviz, Yeni Çağ, İspanya, Portekiz, yakınça İngiltere, Hollanda, Fransa. Doğru seçenek A. Bölüm 12. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti gerileme dönemi. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin genel durumu. Osmanlı Devleti Karlofça ve İstanbul Anlaşmaları'nın getirdiği bunalımlarla gerileme devrine girdi. Karlofça ve İstanbul Anlaşmaları ile kaybedilen toprakları geri almak için Rusya, Venedik ve Avusturya ile savaşlar yapılmıştır. Ancak yeni topraklar kaybedilmiş ve savaşlardaki başarısızlığın getirdiği fatura Osmanlı maliyesini çökertmiştir. 18. yüzyılda ıslahatlar yapılarak devletin durumu düzeltilmeye çalışılmış, hatta yüzyılın ilk yarısında bir düzelme gözlenmiş ancak köklü tedbirler alınmadığı için beklenen sonuç elde edilememiştir. Osmanlı Devleti 18. yüzyıl başlarında tarihimize Edirne olayı diye geçen olayla karşılaşmıştır. Karlofça Anlaşması'ndan sonra Edirne'ye çekilen 2. Mustafa vaktini av ile geçirirken yönetim hocası Şeyhülislam Feyzullah Efendi'nin elinde kalmıştır. Feyzullah Efendi'nin yakınlarını önemli görevlere getirmesi ve padişahın Edirne'yi başkent yapacağı söylentisi üzerine isyan çıkmıştır. İsyan sonucunda 2. Mustafa tahttan indirilmiş ve yerine 3. Ahmet hükümdar olmuştur. 1703. 18. yüzyıl Osmanlı padişahları. 2. Mustafa 1695-1703, 3. Ahmet 1703-1730, 1. Mahmut 1730-1754, 3. Osman 1754-1757, 3. Mustafa 1757-1774, 1. Abdülhamit 1774-1789, 3. Selim 1789-1807. Osmanlı-Rus ilişkileri. Osmanlı Devleti'nin Rusya ile doğrudan ilişkisi Rusya'nın kutsal ittifak içinde yer almasıyla başlamıştır. 18. yüzyıldan itibaren Çar Petro ile başlayan Rusya'nın siyaseti şu şekildedir. Kırım'ı alarak Karadeniz'e inmek, Boğazları alarak Akdeniz'e inmek, Balkanlardaki Ortodoksları Slav Birliği adı altında birleştirmek, Avrupa Devleti sayılmak, Rusya bu politikasını gerçekleştirmek için Osmanlı Devleti ile savaşmak zorundadır. 1. Petro İstanbul Anlaşması 1700 ile Azak Kalesi'ni almış ve Karadeniz'e açılmak için önemli bir adım atmıştı. Petro'nun hedefleri zamanla Rusya'nın geleneksel politikası haline geldi. Daha sonraki çarlar adım adım bu politikayı izledi. Çar Petro, Rusya'nın bir kara devleti olarak kalması halinde Avrupa devletlerinin düzeyine ulaşamayacağını biliyordu. Bu yüzden Rusya'nın denizlere ulaşması gerektiğine inanmıştır. Dikkat! Osmanlı Devleti 18. yüzyılda en çok Rusya ile savaşmıştır. Bunun nedeni Rusların yukarıda verilen hedeflere ulaşmak istemeleridir. Dikkat! Çar 1. Petro'nun 1689-1725 Rusya'nın başına geçmesiyle Rusya kısa zamanda güçlü bir devlet haline geldi, değişiklikler yaptı ve Batı teknolojisini ülkesine getirdi. Rusya tarihinin en ünlü hükümdarı olan Çar 1. Petro, koyu bir Rus milliyetçisiydi. Bütün Slav topluluklarını ve Ortodoksları Rusya'nın önderliğinde bir araya getirmek için Pan-Slavizm politikası büyük bir imparatorluk kurmak istiyordu. Prut Savaşı ve Anlaşması 1711. Savaşın sebepleri. 1. Petro'nun Baltık Denizi'ne çıkmak istemesi İsveç ile Rusya'yı karşı karşıya getirdi. 12. Karl, Demirbaş Charles, Poltava'da Ruslara yenilince 1709 Osmanlı topraklarına sığındı. Rusların İsveç kralının peşinden Türk topraklarına girmesi ve Balkanlardaki Ortodoks halka ayaklanmayı kışkırtması üzerine Rusya'ya savaş açıldı. Dikkat! Prut Savaşı 18. yüzyılda Ruslarla yapılan ilk savaştır. Sonuç, Çar 1. Petro'nun komuta ettiği Rus ordusu Baltacı Mehmet Paşa tarafından Prut Irmağı kıyısında kuşatıldı 1711. Ancak bundan faydalanamadı ve Rusların barış teklifi kabul edildi. Prut Anlaşması'na göre Rusya İstanbul Anlaşması ile aldığı Azak Kalesi'ni geri verecek, Rusya İstanbul'da devamlı elçi bulunduramayacaktı. Dikkat! Azak Kalesi'nin geri alınması Osmanlıların Karlofça Anlaşması ile kaybettiği toprakları geri alabileceği umudunu güçlendirdi. Dikkat! Karadeniz yeniden Türk Gölü haline geldi. Osmanlı, Venedik ve Avusturya Savaşları 1715-1718. Savaşın sebepleri. Azak Kalesi'nin geri alınması Mora'nın da geri alınabileceği fikrini doğurdu. Bu sırada Venediklilerin Karadağ'da isyan başlatması, Osmanlı ticaret gemilerine saldırması ve Mora'daki Ortodoks mezhebinden olan Rum halkın Katolik mezhebinden olan Venediklilerin baskılarına karşı Osmanlılardan yardım istemesi üzerine Osmanlı-Venedik Savaşı başladı. 1715. Mora kısa zamanda Osmanlıların eline geçti. Sıranın kendisine geleceğini fark eden Avusturya, Karlofça Anlaşması'nın çiğnendiğini ileri sürerek savaşa katıldı. 1716. Sonuç. Osmanlı ordusu Petervaradin'de yenildi. Temeşvar ve Velgrad kaybedildi. Bunun üzerine Pasarofça Anlaşması imzalandı 1718. Buna göre Temeşvar, Belgrad ve Kuzey Sırbistan Avusturya'ya bırakıldı. Mora Osmanlılar'da kalırken Dalmatça kıyıları Venediklilere verildi. Dikkat! Karlofça Anlaşması ile kaybedilen Mora alındı. Ancak Macaristan toprakları ve Orta Avrupa'nın kilidi sayılan Belgrad kaybedildi. Dikkat! Balkanların Avrupa'ya açılan kapısı olan Belgrad'ın Avusturya'ya bırakılması ile bölgede güçler dengesi değişti. Avusturya yönünü doğuya, yani Osmanlı topraklarını çevirdi. Balkanlarda nüfus kazanmak isteyen Rusya ile işbirliği yaptı. Bundan sonraki Osmanlı-Rus savaşlarında 18. yüzyıl boyunca Avusturya genellikle Rusya ile birlikte hareket edecektir. Pasarofça Anlaşması'ndan sonra Osmanlı Devleti Avrupa yönünde genişlemekten çok mevcut topraklarını koruma politikasını uygulamaya başlamıştır. Osmanlı Devleti Avrupa'dan geri kaldığını anlayarak Batı tarzı ıslahatlar yapmaya başladı. Lale devrine geçildi. Osmanlı-Rus ve Osmanlı-Avusturya Savaşları 1736-1739. Sebepleri. 1733 yılında Lehistan'da kralın ölümü ve yeni kral seçiminde Rusya'nın müdahalesi Osmanlı Devleti tarafından tepkiyle karşılandı. Rusya, Osmanlı-İran Savaşı dolayısıyla Kafkas cephesine inmekte olan Kırım kuvvetlerinin sınırı aştığı iddiasıyla Osmanlı Devleti'ni suçladı. Ruslar 1736 yılında barışı bozup Azak'ı işgal ettiler. Daha önce gizlice Ruslarla anlaşan Avusturya'da Osmanlı Devleti'ne savaş açtı. Sonuç, Osmanlı Devleti iki cephede savaştığı halde önemli başarılar kazandı. Fransa'nın ara buluculuğu ile Avusturya ve Rusya ile Belgrad Anlaşmaları imzalandı 1739. Buna göre Avusturya Pasarofça Anlaşması ile aldığı yerleri Banat Yaylası dışında geri verdi. Rusya ise Azak Kalesi'nin yıkılmasını ve Azak Denizi'nde savaş ve ticaret gemisi bulundurmamayı kabul etti. Dikkat! Karadeniz'in Türk Gölü olma özelliği son kez bu anlaşma ile korundu. Belgrad Anlaşmalarının imzalanmasında önemli rol oynayan Fransa, Osmanlı Devleti'nden yeni ve önemli imtiyazlar elde etti. Dikkat! Kanuni döneminde imzalanan Kapitülasyonlar Anlaşması 1740 yılına kadar birçok defa yenilendi. 1740 yılında imzalanan anlaşmasının en önemli özelliği yenilenmesine gerek duyulmaması, yani sürekli hale getirilmesi. Belgrad Anlaşması Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda imzaladığı son kazançlı anlaşmadır. Dikkat! Osmanlı Devleti'nin bu savaşlarda galip gelmesinin nedeni yapılan ıslahatlardır. 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı. Nedenleri. Rusların Karadeniz'de egemenlik kurmak istemeleri, Rusların Balkanlardaki Slavları kışkırtmaları, Pan-İslavizm, Rusların Lehistan'ın iç işlerine karışması. Osmanlı Devleti Lehistan'ı Rusya ile kendi arasında tampon bir devlet olarak gördüğü için bağımsız kalmasını istemiştir. Sonuç, Osmanlı Devleti bu savaşı hem karada hem de denizde kaybetti. Çeşme'de Osmanlı donanması Ruslar tarafından yakıldı 1770. Osmanlı Devleti barış önerisinde bulundu ve iki devlet arasında küçük Kaynarca Anlaşması yapıldı 1774. Buna göre Kırım bağımsız olacak. Dikkat! Halkı Müslüman olan bir ülke ilk defa Osmanlı Devleti'nden ayrılmış oldu. Rusya İstanbul'a daimi bir elçi bulunduracak. Kırım dini bakımdan Osmanlı halifesine bağlı kalacak. Dikkat! Amaç Kırım ile kültürel bağların devam ettirilmesidir. Ruslar Karadeniz ve Akdeniz'de serbestçe ticaret yapabilecekler. İngiliz ve Fransızlara verilen kapitülasyonlardan da yararlanabilecekler. Dikkat! Osmanlı Devleti Rusya'ya ilk defa kapitülasyonları vermiştir. Karadeniz üstünlüğü yeniden Ruslara geçmiştir. Ruslar Osmanlı vatandaşı olan Ortodokslarla Eflak ve Boğdan beylerinin haklarını koruyacaklar. Dikkat! Böylece Ruslar Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışma hakkı elde etti. Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecek ilk defa.
Örnek: 18. yüzyılda Rusya, Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde istediği yerde konsolosluklar kurma ve Osmanlı Devleti'nin Ortodoks tebaasına ilişkin söz söyleme hakkına sahip olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu durumdan çıkarılabilecek sonuçlardan biri değildir? A. Osmanlı ülkesinin Rusya'nın etkisine açık olduğu. B. Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışabileceği. C. Osmanlı ülkesinde yaşayan Hristiyanlar arasındaki dayanışmanın arttığı. D. Osmanlı Devleti'nin Rusya karşısında zayıf düştüğü. E. Osmanlı Devleti'ndeki Ortodoks tebaanın isteklerini Rusya'ya iletme imkanına kavuştu. Çözüm: Rusya'nın elde ettiği haklar Osmanlı ülkesinde yaşayan Hristiyanlar arasındaki dayanışmanın arttığını göstermez. Rusya'nın bu hakları elde etmesine rağmen Osmanlı içindeki Hristiyan tebaa arasında Katolik Ortodoks problemi devam etmiştir. Doğru seçenek C. Dikkat! Osmanlı Devleti'nin imzaladığı şartları en ağır antlaşmalardan ilkidir. Rusya, Kırım'ı ele geçirmek için uygun bir ortam yakalamış oldu. Osmanlı Devleti bu savaşta Lehistan'ı korumaya çalışmış, ancak savaş sırasında Lehistan, Rusya, Avusturya ve Prusya tarafından paylaşılmıştır. Aynalı Kavak Tenkihnamesi 1779. Kırım'ın Osmanlı Devleti'nden kopmasından sonra Ruslar, Rus taraftarı olan Şahin Giray'ın Kırım Hanı seçilmesini sağladılar. Kırım beylerinin yardım isteği üzerine yeni bir Osmanlı-Rus savaşı tehlikesi belirdi. Ancak Fransa'nın araya girmesiyle Haliç'te Aynalı Kavak Köşkü'nde bir anlaşma yapıldı. Buna göre Ruslar Kırım'dan askerlerini çekecekler, Osmanlı Devleti de Şahin Giray'ın hanlığını tanıyacaktı. Osmanlı-Rus ve Avusturya Savaşları 1787-1792. Sebep: Aynalı Kavak Tenkihnamesinden sonra Ruslar Kırım'ı işgal ettiler. 1783. Çariçe Katerina Avusturya ile gizli bir anlaşma yaptı. Buna göre Bizans İmparatorluğu yeniden kurulacak ve İstanbul başkent yapılacaktı. Bu gelişmeler üzerine Osmanlı Devleti hem Kırım'ı geri almak hem de Rusların emellerine engel olmak için Rusya'ya savaş açtı. 1787. Sonuç: Avusturya'nın yine Rusya'nın yanında yer almasıyla Osmanlı ordusu ikiye ayrıldı. Savaş sırasında Fransız ihtilali oldu. Bunun üzerine Avusturya ittifaktan ayrılarak Osmanlı Devleti ile Zichtovi Anlaşması'nı imzaladı. 1791. Buna göre Avusturya savaşta işgal ettiği yerleri Osmanlı Devleti'ne geri verecekti. Dikkat! Osmanlı tarihindeki son Avusturya Savaşı bu savaştır. Yalnız kalan Rusya'da barış istemek zorunda kalmış ve Rusya ile yaş anlaşması yapılmıştır. 1792. Buna göre Dinyester iki ülke arasında sınır olacak, Osmanlı Devleti Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul edecektir. Dikkat! Rusya'nın adım adım uyguladığı Kırım'ı ele geçirme politikası başarıya ulaşmış, bunu Osmanlı'ya dahi kabul ettirmiştir. Osmanlı-İran ilişkileri 1722-1746. Osmanlı Devleti Pasarofça Anlaşması'ndan sonra bir barış dönemine girmiştir. Bu sırada İran'da iç karışıklıklar vardı. Rusya'nın Kafkasya'ya girmesi üzerine Osmanlı ordusu da Kafkasya'ya yöneldi. Yeni bir Osmanlı-Rus savaşı çıkmak üzereyken Fransa'nın araya girmesiyle Ruslarla Osmanlılar arasında İstanbul Anlaşması yapıldı. 1724. Buna göre Ruslar Dağıstan ve Hazar kıyılarını alacaklar, Osmanlılar ise Karabağ, Revan ve Tebriz'i alacaklardı. İran bu anlaşmayı tanımadı. Osmanlılar ile İran arasındaki savaş aralıklarla 1746 yılına kadar sürdü. 1746 yılında 1639'daki Kasr-ı Şirin Anlaşması esas alınarak yeni bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma ile Osmanlı-İran savaşları tamamen sona ermiştir. Osmanlı-Fransız ilişkileri. Kanuni'den itibaren dostça gelişen Osmanlı-Fransız ilişkileri Fransızların lehine gelişerek devam ediyordu. Fransız ihtilalinden sonra Fransızlar hem Akdeniz ticaretini tamamen denetimleri altına almak hem de İngilizlerin Hindistan yolunu ele geçirerek İngiltere'yi ekonomik ve askeri açıdan zor durumda bırakmak için Mısır'ın işgaline karar verdiler. Bu karar üzerine Napolyon Bonaparte Mısır'ı işgal etti. 1798. Bu olay üzerine İngiltere, Rusya ve Osmanlı Devleti arasında ittifak yapıldı. Bonaparte Osmanlı Devleti'ni barışa zorlamak için Suriye üzerine yürüdü. Ancak Akka'da Cezzar Ahmet Paşa komutasındaki Nizam-ı Cedid askerlerinin müdafaası karşısında başarılı olamayınca geri çekildi ve gizlice Fransa'ya gitti. 5. kaset 2. yüzün sonu.